Selam. Bölüme başlamadan önce çok kısa bir duyuru yapmak istiyorum. 5 Aralık'ta yazılım geçmişi olmayanlar için yazılım eğitimimiz başlıyor. Bu program gerçekten düzenlerken keyif aldığım bir program. Ürün yönetiminden pazarlamaya, insan kaynaklarından tasarıma, kısacası yazılım geçmişi olmayanların faydalanabileceği bir eğitim. Eğitimin sonunda ürün bileşenlerini çok daha iyi anlayacak. Aynı zamanda birlikte çalıştığın yazılımcılarla çok daha verimli çalışacaksın. Bunu bu arada biz değil, eğitime katılan arkadaşlarımız söylüyor. Eğitime katılmak istersen elini çabuk tutmanı öneririm. Maalesef kontenjanlarımız limitli. Detaylı bilgi üretimmanla.com'dan veya bu podcast'in bölüm notlarından ulaşabilirsin. Haydi şimdi yeni bölüme geçelim. Selam Üretim Bandı dinleyicisi. Üretim Bandı aslında bir podcast'ten daha fazlası. Biz aktif bir topluluğuz. Ürün geliştirme ve şirket yönetimi ile alakalı konularda kendi aramızda konuştuğumuz ve yeni şeyler öğrendiğimiz aktif bir Slack platformumuz var. Katılmak istersen üretimbandı.com/slack linkine giderek topluluğumuza giriş yapabilir, sadece topluluğa özel oluşturduğumuz içerik ve etkinliklerden faydalanabilirsin. Unutmadan, topluluk üyeleriyle paylaştığımız, 2 haftada bir yayınladığımız bültenimize de bekleriz. üretimbandı.com/bülten linkinden bültene kaydolabilirsin. Keyifli öğrenmeler. Herkese merhabalar. Üretim Bandı'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugünkü konuğum Murat Çorlu. Hoş geldin Murat.
Hoş bulduk Eren.
Bugün konuşacağımız konu bayağı bizim normal podcastlerimizden alakasız bir konu. Güneş paneli, güneş enerjisi ve bunun aslında bir tüketici gözünden senin deneyimlerini aslında biraz konuşacağız. Bunun sebebi de tamamen ben Twitter'da gezinirken senin tweetine denk geldim. Ekim ayı ile alakalı enerji tüketiminin ne kadar işte güneş panellerinden ne kadar şebekeden vesaire hani onu gösteren bir görsel vardı. Oradan sonra işte iletişime geçtim. Sağ ol, sen de kırmadın. Şu an buradayız. Genel hani güneş panellerini ve işte güneş enerjisini konuşacağız. Senin deneyimlerini konuşacağız. Öncesinde istersen çok kısaca seni dinleyelim. Kimsin, ne yaparsın? Hani onlardan bağlanacak çünkü hikayede.
Evet, ben Murat Çorlu. 82 Sakarya doğumluyum. Yazılımcıyım. 6 yıl önce Hollanda'ya taşındık ailecek. Burada Philips Lighting'de çalışmak için. Daha öncesinde Türkiye'de uzunca bir süre sahibinden Octocon'a çalışmıştım. Bir ara kendi işimi yapmaya çalışmıştım. Burada işte Philips, sonrasında birkaç firmada çalıştım. Ve 6. senemize yaklaşıyoruz. Artık burada kalıcı oturum falan da aldık. Bir süre daha en azından burada yaşamaya karar vermiş olduk. Kısaca böyle. Evliyim, bir çocuğum var.
Allah başlasın. Ya Hollandalı olmanın gerektirdiği şeyleri yapıyor musun? Bisiklete binmek vesaire gibi.
Tabii burada bisiklet birçok durumda arabadan daha avantajlı oluyor. Toplu taşımadan da daha avantajlı oluyor. Mesafeler kısa, ülke dümdüz, enerji verimliliği yüksek. O yüzden bisiklet kullanıyoruz. Gerçi bu pandemi olduktan sonra evde çalışıyoruz falan filan. Çoğu işimizi aslında çok daha dar bir alanda yapıyoruz artık. Dolayısıyla çok fazla bir yere gitme ihtiyacı kalmadı. Ama önceden işe giderken ben bisikletle gidip geliyordum 2 sene öncesine kadar. Güzel de oluyordu, hem eğlenceli. Tabii kışın rüzgar ve yağmur altında çok eğlenceli olmuyor ama o da artık katlanıyorsunuz o kadar.
Yani Hollanda'nın bir şeyi de aslında, Hollandalı olmanın gerektirdiği bir şey de bu yenilenebilir enerji konularına ilgi ve o konuda aksiyon almaya. İşte güneş paneliyle evine güneş paneli taktırmak olsun, elektrikli araba kullanmak olsun. Çünkü anladığım kadarıyla zaten bütün Avrupa'da hani bir hedef var ya, 2050 mi 2035 mi ne, ikisinden biri. Ya tamamen, bayağı sallıyorum şu anda, o yüzden kusura bakmayın, bir
karbon nötral olma hedefi var. Aynen. 2035'te galiba Avrupa Birliği'nin işte fosil yakıtlı araçların üretimini, daha doğrusu önce sanırım dizel araçların üretimini durduracaklar. Ondan sonra tamamen elektrikli araç üretimine falan geçmeyi düşünüyorlar. Onun dışında da işte kömür madenlerini kapattılar biliyorsunuz. Gerçi bu şimdi Rusya savaşından dolayı birazcık oralar şey oldu ama burada da yine şey yapmıyorlar, yani geçici olarak bu seneyi bir şekilde atlatacaklar gibi gözüküyor. Ondan sonra yenilenebilir enerji kaynaklarına daha fazla yatırım yapma şeyi uzun zamandır var. Zaten böyle hedefleri var. Zaten benim gördüğüm Hollanda'da, diğer Avrupa ülkelerinden çok emin değilim ama Hollanda'da verimlilik meselesi her alanda, sadece enerji konusunda değil, çok önemli bir parametre. İşlerine karar verirken nasıl yapacaklar, nasıl edeceklerine biraz daha uzun vadeli çözüm vakit ayırarak gerekirse, daha az bakım isteyen, daha uzun vadeli çözüm olan, daha dağıtık falan çözümlere çok odaklı olduklarını düşünüyorum. Bunu ben her alanda görüyorum yani. Burada insan gücüne minimum ihtiyaç duyacak şekilde tasarlanıyor her şey. Çok orada şey, ayrıntıya girmeyeyim şimdi, enerjiden kopmayalım ama bunun bir şeyi gibi yani, kültür dedin ya, kültürün bir parçası hakikaten. Bu güneş panelleri vesaire meselesinde de buranın bu kadar iştiyaklı olması, istekli olması, hem halkının hem yöneticilerin, biraz buranın o kültürünün bir parçası gibi olmuş gibi geliyor bana.
Bu arada şey de söyleyelim, hani bölüme daha yeni başlamışken, Biz burada ikimiz de uzman değiliz bu konuda. Tamamen hani ben merakımdan sorular soracağım. Sen de hani kendi deneyimlerini anlatacaksın. O yüzden hani güneş panelleri, güneş enerjisiyle ilgili bilgilenmek için değil. Aslında bunu yaşayan ve merak eden iki insanın muhabbeti olarak dinlesin dinleyenler de. O yüzden yanlış şeyler söyleyebilirim ben en azından kendi adıma. Şeyi sorayım, yani bu yola başlangıcına bir geri dönelim. Yani neden böyle bir şey istedin? Neden güneş enerjisi, yani evine güneş paneli koymak istedin? Onu biraz bahsedebilir misin?
Biz buraya 2017 gibi taşınmıştık. İlk taşındığımızda tabii bir kiralık eve taşındık, eşyalı falan. Sonra bir sene sonra burada kendi evimizi aldık. Burada ev almak Türkiye'ye göre, en azından benim yaşadığım yerlere göre çok daha kolay. Yani normal maaşlı bir insan olarak ev alma imkanı var. İşte mortgage vesaire şeylerinden dolayı. Ev aldıktan sonra ben evle ilgili teknolojik mevzulara çok meraklı olduğum için özellikle akıllı ev meselesinden dolayı girmiştim. Akıllı işte ışıklandırmalar, akıllı ışıklandırmalar, akıllı ısıtma vesaire falan. Bununla beraber uğraşırken komşularda, yani burada Hollanda'da bundan 3-4 sene önce de böyleydi. Nereye bakarsanız bakın her tatı güneş paneli görüyorsunuz. Yani 3-4 sene önce de böyleydi. Yani komşuların çatılarında, orada burada her yerde güneş panelleri vardı zaten. Bir komşum, yani iki yandaki komşum taktırdı panel. Ben de orada kapıda görünce sordum, dedim nasıl işte şey mi, ikisi oldu mu falan filan gibi şeyler sordum. O da taktırmanın maliyetinin de çok düşük olduğundan bahsetti. Leasing gibi bir yöntemle aile 40 euro vererek 14 tane falan panel taktırmış, hiç peşin para da ödemeden. Böyle belediyenin bir teşviği falan vardı. Bunu söyleyince benim çok hoşuma gitti. Aa dedim, hiç yatırım yani şey de yok, giriş maliyeti de yok. Ben de mi düşünsem acaba falan diye. Ben öyle başladım. Oradan numarasını aldım, aradım, ettim falan. Gerçi o firmayla anlaşamadık. Başka bir firmadan yaptırdım ama beni şeyi cezbetti. Yani böyle bir imkan var. Girmek maliyetsiz. Yani bir para yatırmam gerekmiyor. Ve görünene göre ona vereceğim aylık parayı zaten elektrikten karşılıyor, elektrik giderinden. Dolayısıyla hiç, yani ben kar etmek falan filan, bazıları mesela elektrik şeylerini, güneş panellerini fazla elektrik üretirim de satarım falan filan gibi düşüncelerle girmeye düşünenler oluyor. Öyle bir ticari bir şeyle girmeye düşünenler. Benim hiç öyle bir niyetim olmadı. Benim için ben buna ekstradan fazla para vermezsem ne güzel, en azından bir temiz enerjiye katkım olur. Ben kendi enerjimin büyük bir kısmını kendim üretmiş olurum. Çünkü bu enerji meselesi biliyorsun gittikçe büyüyen bir sıkıntı haline geliyor. Enerji ihtiyacı devamlı artıyor ama üretim şeyleri limitli vesaire. Onun için bu şeyin parçası olmak, hem deneyimlemek falan için girmeye karar verdim. Çok da zor olmadı.
Şimdi sen anladığım kadarıyla motivasyonun daha çok böyle hani enteresan bir proje veya hani hoşuna gidiyor bu yenilenebilir enerjinin bir parçası olmak diye anlıyorum. Çünkü para kazanma şeyin yok zaten. Hani bence zaten bu senin setup'ında para kazanmak çok mümkün de değil anladığım kadarıyla. Böyle tek bir evin güneş paneliyle işte üreterek şey yapmak mümkün değil. Ama hani diğer taraftan bu işin bir de hani maliyeti kısma gibi bir şey de var yani. Bir tasarruf tarafı da var. Bir onu sorayım ya, tasarrufu şu an tasarruf edebiliyor musun? Yani güneş paneliyle elektrik üreterek.
Şöyle, aslında tasarruf etmek mümkün. Ben de ettim ama benim tasarruf etmem biraz şansıma oldu. Çünkü birincisi ben aslında aylık maliyeti biraz yüksek bir firmadan leasing yaptırdım. O da mevzuyu çok uzun araştırmaktan kaçınmak vesaire gibi durumlardan dolayı. Bu işte Zellstrom diye bir firma vardı, onu buldum. Adamlarla konuştuk, 2 günde anlaştık. 3 gün sonra gelip kurdular. Çok hızlı bir şekilde yapıyorlardı. Diğer daha önce daha uygun fiyatlı olan firma 1 hafta 10 gün boyunca sadece konuştuk, yani kurabilir miyiz, olur mu, olmaz mı falan filan diye adam da göndermiyorlar. Telefondan bana bir şeyler soruyor. Şurada böyle bir kablo var mı? Şurasından bilmem ne kaç metre falan filan bana böyle şeyler soruyor. Bir türlü ikna olamadılar bizim eve kurup kuramayacaklarına. Ben de biraz profesyonel gelmedi. Şimdi sıkıldım. Çok uğraşmadım. Dolayısıyla mesela şimdi bizim o komşu aylık 40 euro ödüyor dedim ya. Onlar 15 yıllık kontratla aylık 40 euro ile girdiler ve 14 tane panelle girdiler. Ben şu anda 10 yıllık kontratla girdim. Aslında 15 yıllık örnek versem, 15 yıllık girseydim 12 panelle 60 euro ödeyecektim. Yani %50 daha fazla ödüyorum. Hatta biraz daha fazla ödüyorum. Ama işte bunlar daha profesyonel gibi falan filan. Dolayısıyla ben bir kere oradan bir miktar optimizasyon şeyini kaybetmiş oldum. Fakat dönüp dolaşıp bu şu anki enerji krizine geldiğimiz için şu anda elektrik fiyatları burada bayağı yükseldi. Normalde elektrik fiyatları yavaş yavaş düşüyordu Avrupa'da. Gaz fiyatları yükseliyordu. Böyle gazdan elektriğe doğru bir yönelme var şeyde. Zaten burada son yapılan, son 5 senedir falan yapılan hiçbir eve gaz bağlanmıyor. Tamamen ısınması, her şeyi elektrikle yapılıyor. Ki Hollanda aslında kendi gazı olan bir ülkeydi. Kendi gaz şeylerini falan da kapattılar yani. İşte yenilenebilir enerjiye gideceğiz falan filan diye. Bir de burada kuzeyde gaz çıkartıyorlar. O kuzeyde o gaz çekmek küçük küçük depremlere sebep oluyormuş. Onu da sürdürülebilir bulmadığı için gaz meselesinden vazgeçmiş adamlar. Dolayısıyla elektrik fiyatını düşürme eğilimindelerdi. Yavaş yavaş elektriği düşürüp gaz fiyatını yükseltiyorlardı ama bu son bir yıldaki şeyden dolayı elektrik fiyatları da yükseldi. Çünkü elektriğin de bir kısmı gazdan üretildiği için. Ve son bir yılda ben normalde şey yaptım. Genelde enerji şeyi, gaz ve elektriği aynı firma veriyor size. burada bunların network'ünü sağlayan firmayla satanlar ayrı firmalar. Siz network'ü sağlayan firmayla pek muhatap olmuyorsunuz. Satan bir firma var. Ben ondan hizmet alıyorum. Ve gaz ve elektrik için ortak bir para ödüyorum. Ve bunu yıllık bir toplam tutarı aylara bölerek hesaplıyorlar. Diyor ki senin işte bu yıl diyelim ki 3000 kW elektrik tüketmeni bekliyoruz. 1000 metreküp de gaz tüketmeni bekliyoruz. O da şu kadar tutacak. O zaman onu 12'ye bölüyor. Aylık diyor bize 150 euro ödeyeceksin falan diyor.
Sabit mi aylık ödeme?
Evet, sabit ödüyorsun ama yıl sonu bittiği zaman, kontratın o bir senesi dolduğu zaman orada mahsuplaşma oluyor. O zaman bakıyorlar ne kadar tüketeceğini beklemiştik. 1000 ama 1200 tüketmişsin. O zaman 200 metreküp daha parasını alıyorlar. Veya tam tersi olursa az tüketmişsin. O zaman geri iade ediyorlar sana. Dolayısıyla bu şey aylık fiyat hesaplama baştan biraz pratik olsun diye. Yani her ay dengesiz böyle bir yüksek bir alçak ödeme diye şey yapılmış. Hatta bu aylık ödemeyi de sen de değiştirebiliyorsun yani. Onlar bir şey öneriyorlar ama diyor ki mesela biz hesapladık bu kadar tüketmeni bekliyoruz ve aylık 150 euro diyor. Sen diyebiliyorsun ki yok ben 100 ödeyeceğim diyorsun. Nasıl olsa bir sene sonra o hakikaten 150 ise aradaki farkı senden alıyorlar. Burada işte ben son bir yılda panel taktırmadan önceki aylık ben 140 euro ödüyordum gaz ve elektriğe. Panellere şu an 70 euro ödüyorum aylık leasing için. Ben o 70 euroyu şeyden düştüm direkt aylık ödememden. Dedim ki ben size 70 euro ödeyeceğim artık dedim. Ki hani başa baş olsun diye ekstra masraf çıkmamış olduğunu göreyim diye. Ve buna rağmen ben şu anda bu yıl 500 euro şey aldım. Daha geçen hafta bizim şey yaptı, iade aldım. Çünkü 2100 kW elektrik harcamışım. Yani şebekeden çekmişim. Ama 4000 kW'a yakın elektrik vermişim şebekeye. Yani 1200 kW falan, 1200 kW saat elektrik iade etmişim fazladan şeye. Tabii burada kendi tükettiğim, yani güneş paneli taktığın zaman hava güneşliyken evin elektriğini direkt panelden alıyor. O zaman şebeke hiç bilmiyor bile senin o evde tükettiğin elektriği. Elektrik, güneş panelinden gelen elektrik yetmediği anda şebekeden akmaya başlıyor. Orası böyle iki şeyli girişli bir yer gibi. Dolayısıyla şebeke bana dedi yani 2100 kW harcamışsın dediği benim şebekeden çektiğim sadece. Direkt güneş panelinden kullandığım da var. Dolayısıyla ben aslında totalde belki 3000 kW'dan fazla elektrik harcadım ama bunun 2100'ü şebekeden. Dolayısıyla ben bu aradaki farktan dolayı tabii biraz ben şey de yaptım. Elektrik cihazlarında fan tasarruf falan da yaptım. İşte buzdolabımız çok eskiydi. Buzdolabını yeniledim. Ne bileyim bir kurutma makinemiz vardı. Yine 10 yıllık, 15 yıllık ve çok kullanıyoruz. Onları yeniledim. Onlar da bizim elektrik tüketimimizi düşürdü. Ve şu anda ben neredeyse bedavaya, bu enerji krizi olmasaydı aslında bu sene belki de hiç para ödemeyecektim elektrik ve gaza. Yani elektrikten fazladan ürettiğim gazın fiyatını karşılayabilecekti. Ama tabii şu an gaz fiyatları burada uçtuğu için öyle olmayacak. Biraz ödeyeceğim. Fakat mesela benim bu an şu an güneş panelim olmasaydı aylık ödemem 250-300 lirayı bulacaktı şu anki fiyatlarla. Fakat şu an bu güneş panelleri sayesinde muhtemelen 70-80 euroya falan mal olacak en fazla. Belki daha biraz olabilir.
Artı 70 yine aynı paraya gelecek aslında. Senin pandemi öncesi veya güneş paneli öncesi
evet,
verdiğin
yani
paraya denk gelecek.
Kriz öncesi duruma gelebileceğim. Yani dolayısıyla yine şansıma bu şeyden bayağı kar ediyorum şu anda. Bu seneki kar bile bayağı iyi oldu. Ama bu hep böyle gider mi? Onu bilmiyorum. Dediğim gibi yani genelde mantık şu. Olabildiğince elektrikten tüketme. Yani gaz meselesi burada birazcık riskli. Çünkü gazı sonuçta şey yapmıyor yani. Yine ısınma gazda bizim. Fakat burada ısınma da elektrik olsa ve panellerin bunda karşılıyor olsa o zaman sıfır oluyor yani. Bütün enerji maliyetini sıfıra indirmiş oluyorsun. Benim sıfıra indirme şansım biraz düşük gaz kullandığım için. Onun için başka şeyler yapmam gerekiyor. Ama dediğim gibi yeni evlerde bizim arkadaşım var Cenk, o da bir yazılımcı. O mesela yeni evinde direkt bütün çatıyı panellerle kapattılar ve evde gaz yok. Isınma da elektrik. Her şey elektrik. Kombisi her şey elektrikli. Ve buna rağmen elektrik faturası ödemiyor. Zaten bu gaz şeyinden falan filan da etkilenmiyor. Bu tabii böyle olduğu zaman çok daha avantajlı oluyor.
O mesela kaç tane paneli var onun? Onun daha fazla vardır herhalde senden.
Onun evet. O bütün çatıyı yani çatıda direkt kiremit yok yani. Direkt çatı komple panellerden oluşuyor zaten. Öyle olduğu için sanırım 20 tane falan panel var onda.
Üretimi daha fazla yani aslında.
Evet, zaten elektrikle ısınma olduğu zaman yani geçen okudum yaklaşık olarak bir yıllık elektrikle ısınma için 4000 kW falan ekliyorlar. 4000 kW tüketim ekliyorlar yıllık.
He, tabii sadece eklemesi bir de mevcut evet. Isınma dışında tüketim.
Evet yani ben mesela evet. 3000 kW harcıyorum şu anda ısınma gazda olduğu halde. Isınmam elektrik de olsa demek ki 7000 kW elektriğe ihtiyacım olacak yıllık gibilerinden. Ama tabii bu evin yalıtımına göre değişir, boyutuna göre değişir, ne kadar sıcak tutuyorsun falan bir sürü parametresi vardır da böyle burada enerji meseleleri şu an çok konuşulduğu için böyle bir kaba rakamlar çok geçiyor havada. İşte elektrikle ısınma deyince direkt 4000 kW kafadan ekliyorlar gibi bir şey var. muhtemelen bizim 4000 kW olmazdı. Ben çünkü ısınma konusunda bayağı tasarruf ettik biz optimize ederek. Oda sıcaklıkları ayarlayarak falan filan. Yine daha aza getirebilirdik. Ama buna rağmen bir de elektrik işte üretim şansı çok şey çeşitli yani. Çok farklı yöntemlerle elektrik üretmek mümkün ama gaz tek yani. Gaz, bir tane gaz var. Doğal gazlı olan bir sisteme gidip başka bir benzin menzinle çalıştıramıyorsun yani. Oraya doğal gaz gelecek. Başka türlü olmuyor. Dolayısıyla çok göbekten bağlı bir şey. O yüzden bunu da Avrupa gördüğü için uzun vadede gazdan tamamen kurtulmak istiyor. Ben de mesela istiyorum. Bakıyorum aslında bu ihtimallere. Elektrikli ısınmaya geçebilir miyim falan filan diye baktım ama tabii mevcut evin sistemini değiştirmek bayağı maliyetli. Yani kombiyi sök, petekleri değiştir, yerden ısınma yapıyorsun genelde elektrikli ısınma olunca falan. Gerçi başka hibrit yöntemler varmış. Geçen belediye bize değil de işte herkese bir sunum yaptı. Öyle bir alet var. Gerçi gene elektrikli ısınmada onu kullanıyorlar. Bir basınçla falan filan bir şeyler yapıyor. Biraz daha verimli bir şekilde ısıtabiliyor. Şey yapıyorlarmış, kombinin önüne bu elektrikli ısıtıcıyı koyuyorlarmış. Kombiye gelen suyu önden biraz ısıtıyor.
Ha, azaltıyor ihtiyaç şey evet. Dependency'ni.
Okay. Yani kombi şebekeden gelen 5 derece suyu 30-40 dereceye çıkartmak yerine o elektrikli ısıtıcı diyelim onu 40 dereceye çıkartıyor. 40 dereceden 50-60 dereceye çıkartınca %80'e yakın gaz tasarrufu sağlıyormuş. Yani gaz tüketimini %80'e yakın düşürüyormuş. Onun için bunu teşvik ettiler şimdi. Gaz tüketimini düşürmek için. Hani bütün gazlı yerlerin tamamen elektriğe geçmesi çok yani makul olmadığı için. Ama işte onun da bir kurulum maliyeti var. 5000 euro gibi rakamlar duydum. Farklı farklı çeşitleri var. Dolayısıyla 5000 euro yatıracaksın. Onun işte belki 6-7 senede, 10 senede amorti edecek kendini falan. Ondan sonra falan filan. Yani böyle yöntemler var ve bu mevzu burada bayağı şu an şey. Hala her tarafa harıl harıl güneş panelleri takılıyor. Güneş paneli takan firmalar bayağı yoğunlar. Fiyatlar biraz yükseldi anladığım kadarıyla.
Ha, ekonomi bu kriz aslında bayağı iteledi o şeyi. Daha teşvik etti insanları güneş paneline geçmeye.
Evet, insanları çok teşvik ediyor. Belediyeler, hükümet falan da bu teşvik ediyor. Yani insanları daha fazla yenilenebilir enerji kullanmaya. Elektrikli araç satışları falan çok arttı. Zaten burada çok fazla yani... Ben geldiğimde 5 sene önce her tarafta Tesla görüyordum. Dedim yani nasıl bu kadar Tesla olabiliyor falan. Tesla'nın burada dağıtım şeyi varmış. Direkt Avrupa dağıtım fabrikası burada, Hollanda'da. Bir zamana kadar elektrikli araçlar vergisiz satılıyormuş galiba. O ara Tesla'ları bayağı almışlar. Ama onun dışında da geçen sene mesela buranın en çok satan arabası Kia'nın bir şeyi oldu. Niro diye bir araba, elektrikli arabası var. Hollanda'nın en çok satan arabası oldu. İnsanlar şimdi elektrik araba alınca şey güneş paneli elektrikli arabayı daha da makul hale geliyor. Çünkü direkt kendi güneş paneline bağlıyorsun. Şebekeden çekmeden elektriğini, arabanın benzinini bedavaya getirme falan filan gibi olaylara girebiliyorsun.
O ne kadar tüketi mesela? Dedin ya evi ısıtma 4000 kW ekliyor. O arabayı şarj etmek eski kafa düşünüyorum ben hala. Depo. Şarj etmek ne kadar alır? Kaç kW alır?
Vallahi onu bilmiyorum. Geçen hafta bir arkadaş aldı. Tam burada bizim komşumuz. Birkaç hafta sonra konuşsaydık belki ondan bilgi alabilirdim ama onlar da güneş paneli de taktırdılar. Elektrikli araba aldılar. Daha doğrusu lease ettiler. Ama ısınma kadar çok yakmadığını tahmin ediyorum. Tabii arabayı ne kadar kullandığım vesaire. Yani burada şehir içi kullanım yoğun oluyor arabada. Yani daha doğrusu şehir içi yani kısa mesafe. Zaten uzun gittiğin zaman evde şarj edemiyorsun yani sonuçta. Ben buradan Almanya'ya gidersem mecbur şarjımı bir yerde Almanya'da şarj edeceğim. Yani işte o gezilerde evdeki şarjın çok bir manası kalmıyor. Şehir içinde kullanımda da ülke düz, mesafeler kısa. Aslında bir arkadaş bir söylemişti yani Amsterdam'a gitmiş gelmiş bir full şarjla. Yani böyle birkaç euroya falan mal oldu gibi bir şey söyledi mesela. Normalde benzin olsa belki 20 euro, 25 euroya falan mal olmuş olacak. Ama elektrik olunca 2-3 euroya falan mal edebiliyorsun gibi döndün.
Şimdi 3000 kW harcıyorsunuz. Bunun ne kadar güneş panelinden elektrik üretiyorsun aylık?
Aylık tabii işte aydan aya değişiyor. Yıllık toplamda işte geçen sene Kasım'dan bu sene Kasım'a kadar 3800 kW falan toplam güneş panelinden elektrik üretmişim. Neredeyse 4000 kW. Bu sene yalnız şeyi de söylemem lazım. Hollanda gerçekten çok güneşli geçti. Biraz bir önceki seneden daha da fazlaydı güneşli gün sayısı. Bu da biraz şeyi arttırdı. 3800-4000 kW civarında üretebiliyorum gibi gözüküyor. Bundan daha fazlası zor olur gibi geliyor. Bunun da işte ben işte 2800 kW'ını falan tüketmişim. Üretiyorsun, 2800 tüketiyorsun deyince böyle hemen oradan gelenin şu kadarını tüketiyorsun, hiç şebekeden çekmiyorsunmuş gibi insan aklına geliyor ama aslında bundan biraz daha komplike. Sonuçta geceleyin şebekedesin. Gündüz hava kapalıyken ve sen elektrik sobasını açtığın zaman veya ne bileyim çamaşır makinesini açtığın zaman güneş panelinden gelen elektrik yetmediği zaman hemen fazlasını şebekeden çekiyor. Yani böyle devamlı değişen bir şey bu. Dolayısıyla şebeke ihtiyacı var. Burada aslında şebeke ihtiyacı olmaması için pil meselesi devreye giriyor. Belki onu konuşabiliriz birazdan. Çok basit değil hesabı ama burada mevzuyu basitleştirmek için şöyle yapıyorlar. Zaten yıllık hesaplandığı için yani bir sene boyunca sen sabit para ödüyorsun. O sene ne kadar şebekeden gelmiş ben falan o ayda alıyorsun. Ne kadar şebekeden gelmiş, ne kadar güneş paneline gelmiş çok kimsenin umurunda değil. Sene sonunda bakılıyor. Ben şebekeden 2000 kW çekmişim. Şebekeye 3000 kW geri vermişim. Arada benim ne kadar tükettiğim falan kimsenin umurunda değil. Tamam diyor, o zaman sen 1000 kW fazladan vermişsin. Dolayısıyla elektrik masrafın yok. Üstüne biz de fazladan verdiğinin kilowatt başına şu kadar veriyoruz diyor. Ve orada iade alıyorsun.
Bir şey soracağım. Senin bu 3000 dediğin senelikti değil mi? Senin hard tükettiğin.
Evet evet senelik.
Tamam. 3000 kilowatt tüketiyorsun. Bu şebekeden tükettiğin. Çünkü şeyi bilmiyor. Güneş paneli
evet.
Bilmiyor dedin.
Evet öyle diyelim.
Tamam.
Evet.
Okey. 3000 sen şebekeden tüketiyorsun. 2800 güneş paneli'nden tüketiyorsun. Değil mi? Demin söylediğin rakamlar.
3000 şebekeden aldım.
Havuz problemine döndü şu an.
Aynen evet. şöyle diyelim. Ben gerçek rakamları söyleyeyim. Ben 2100 şebekeden almışım. Güneş paneli de enerji firmasına 3200 kilowatt göndermiş.
Okey. Tamam.
Dolayısıyla ben aslında bundan mesela 2100 oradan çekmişim diyorum ya, aslında benim tükettiğim güneş panelinden direkt aldığımla beraber hesaplayınca 3000 kW'dan fazla tüketiyorum ben evin içerisinde. Ama bunun direkt panelden geleni sayaçta gözükmüyor. O sayaca düşmüyor hiç. Onu ben panelin şeyinden inverter'ı da bir yere logluyor. Oradan alabiliyorum sadece. Dolayısıyla şebeke bunu bilmiyor. Ben evin içerisinde toplamda ne kadar elektrik tüketimden şebekenin haberi yok. O sadece şebekenin verdiği kadarını biliyor ve ona geri dönenini biliyor. O aradaki fark da onun için masraf veya işte iade tutarı oluyor.
Yani şöyle, sen tükettiğinin üçte birine yaklaşık şebekeye geri vermişsin gibi bir şeyden bahsettin değil mi? 1100 geri verdim dedin şebekeye.
Evet.
Değil mi?
Evet, aynen.
Okay. 3000 küsür hani şebekeden evet. Aldın. 1100 şebekeye verdin. İşte 2000 küsür de güneş panelinden kullandın.
Aslında evet diyelim. Şey gibi yani rakamları yuvarlarsak 4000 toplamda üretmiş güneş paneli. Ben 3000 evde tüketmişim. Şebekeden 2000 çekmişim. Dolayısıyla o 1000 güneş panelinden gelmiş. Ve 1000 de şeye gitmiş. Şebekeye gitmiş. Ben 3000'in 2000'ini şebekeden almışım. 1000'ini güneş panelinden almışım. Yine 1000 kilowatt saatte fazladan kalıyor. O da şebekeye geri gitmiş.
Şebekeye sat. Gibi. Okey. Aslında bayağı güzel bir şey bu. Yani aslında güzel bir oran. Yani şebekeden çok fazla kullanmıyorsun. Hani genel bütün şey düşündüğü zaman. Hani şebekeye sattığını da düşündüğünde. O 1000 kilowatt sattığını da düşündüğünde. Hatta buna bir üst kademesi de işte demin de sen de bahsettin. Buna batarya eklesen ne demek o? Yani işte geceliğin aslında sabahleyin ürettiğin elektriği, güneş paneli ürettiğin elektriği bataryada tutup geceliğin kullanabilir veya işte o kapalı günlerde, anlarda kullanabildiğin şeye getirdiğinde aslında tamamen şebekeden bağımsız bir hale bile gelebilir teoride.
Evet, teorik olarak mümkün ama ben ona da baktım biraz. Bataryalar çok pahalı. Hala çok pahalı.
Ne kadar?
Yani bir 5 kilowatt kapasiteli bir bataryanın fiyatı 5000 Euro'dan falan başlıyor. Şimdi 5 kW mesela bizim günlük tüketimimiz normalde 6-8 kW arası. Biz şimdi bir gün hiç güneş olmasa o günü panel şeyden geçirebilmek için bizim 8 kW'lık bir enerji ihtiyacımız var. Dolayısıyla yani benim bir günlük ihtiyacımı karşılasın dersem benim 10 kW'lık falan bir batarya almam lazım. O da 10.000 Euro'nun falan üzerine çıkıyor. Yani ben onu 10.000 Euro aldığım zaman o aradaki fark, hani burada ben batarya neden şey yapıyorum, şebekeden hiç almayayım, biraz daha kar edeyim falan diyeceğim. Ama o karımın 10.000 Euro'ya gelmesi çok uzun vadeli şu anda.
Ki orada bataryayı değiştirmen gerekebilir. Bataryanın da ömrü
batarya
var çünkü.
Batarya da eskiyen bir şey. Evet, onun da verimliliği düşüyor gitgide. Dolayısıyla şu anda çok makul bir yatırım gibi durmuyor. Çok özel durumlar olursa, hani hakikaten ne bileyim elektrik kesintisi olan bir yerdir veya elektriğin çok pahalıdır, şebeke çok ucuzdan alıyordur, çok pahalıdan satıyordur falan filan gibi durumlarda belki bazı durumlarda makul olabilecek yerler vardır ama şu anki fiyatlarla bana pek makul gelmedi. Direkt şebekeyle devam etmek şu anda daha makul gibi gözüküyor. Bir de şeyi az önce aklıma geldi de, bu güneş panelinin verimliliği konusunda en önemli konulardan bir tanesi de güneş paneli takacağın yerin durumu. Ne kadar güneş aldığı, açısı vesaire falan. Bizim çatı şu anda, yani çatının evin bir yüzü güneye bakıyor, bir yüzü kuzeye bakıyor. Biz sadece güneye bakan tarafa da bir panelleri koyduk. Ve bu neredeyse tam güneye bakıyor. Birazcık hafif güneydoğuya bakıyor. Dolayısıyla ve önünde ağaç mağaç bir şey de yok bizim şeyin evin en önünde. Hani o paneli kapatabilecek, gölge yapabilecek bir şey de yok. Dolayısıyla kışın bile, yani bir Aralık ayında bile sabah, hani eğer tamamen aydınlık bir hava olursa sabah gün doğumundan neredeyse gün batımına kadar bütün güneş panele vuruyor. Böyle olunca mesela Aralık ayında bile bir günde 9-10 kilowatt elektrik üretebiliyor paneller. Ama bu her ev için mümkün değil. Yani evin mesela güneye bakan bir cephesi yoksa veya işte doğuya ya da batıya bakıyorsa, günün sadece yarısında güneş alabilecekse vesaire gibi durumlarda veya işte çatın derince geniş değil. O panellerin açısı da önemli. Olabildiğince dik bakabilmesi gerekiyor. Çok böyle yani teras mesela, çatı yerine terasa koyarsan orada açı yaparak fan koyuyorsun ama orada da belli bir yere kadar, tam dik yapamıyorsun veya işte 45 derece yapamayabilirsin gibi gibi. Bunların hepsini analiz ediyorlar. Zaten bu leasing firması bu tarz analizlerle geliyor size. Diyor ki sizin şeye şu kadar panel konabilir ve bu açıyla bu şeyle yıllık şu kadar üretebilirsiniz falan gibi bir analiz yapıyor. Ondan sonra makul bulunursa şey yapılıyor, panel konuluyor. Öteki türlü çok yani her 12 panel koyan 4000 kW elektrik almayabilir veya belki daha fazla da alabilir. Bunu demek istiyorum. Tabii ülkenin genel güneşliliği, güneşli gün sayısı vesaire gibi durumlar da var. Aslında Türkiye mesela bu konuda daha avantajlı olabilir. Buradan daha güneyde özellikle bazı bölgelerimiz, bazı iller güneşli gün sayısı çok yüksek olan yerler var. Oralarda çok daha yüksek rakamlara ulaşılabilir.
Onu diyecektim yani şey çok, o kadar çok parametre var ki yani böyle şey tarafına da geleceğim. Bu işin hani biraz da böyle bir ürün bakış açısıyla bir bakıp konuşalım diyeceğim ama hani oraya gelmeden bu hani sen 1-2 gün dedin bu ilk, bu Zerfström'de galiba onunla konuştuğunda diğer firmada işte 5-6 gün falan sürdü demiştin. Yani aslında bayağı baktıkları bir şey var, işte evin ne kadar güneye baktığı veya ne kadar güneş gördüğü cephesinin. İşte önünde ağaç var mı, önünde daha uzun bir bina var mı falan filan, aslında bayağı bir şey var bakılması gereken ve bütün bunlar o tırnak içerisindeki o finansal modeli etkiliyor. Çünkü bu günün sonunda bir matematik, yani ne kadar elektrik üreteceksin, bu elektriği ne kadar, işte ne kadarını satacaksın, ne kadarını kendin kullanacaksın, gridden şebekeden ne kadar alacaksın, ne kadar maliyete alacaksın ki işte ömrü ne kadar olsun, işte kaç lease'in ömrü, işte 10 sene mi, 15 sene mi, 20 sene mi, aylık ödeyeceğim tutar ne kadar olacak falan. Bu tamamen aslında matematiksel bir denkleme geliyor. Bunu da çok etkileyen bir taraf o senin bahsettiğin kısım. Yani en büyük belki de etkileyen şeylerden bir tanesi yani. Türkiye için şunu söyleyeyim. Bunlar Türkiye'de de var. Ek olarak bir sıkıntı da şu. Bütün bu malzemeler dolar veya euro endeksli olduğu için, güneş panelleri, inverter vesaire, bütün bunlar hani şeye bağlı olduğu için, dış pazarlara bağlı olduğu için bizim için maliyetleri bu işin yani böyle bir startup kostunu çok yukarıya çıkarıyor. Yani biraz bakmıştım ben bu tip şeylere. Hakikaten bir de tabii şey modeli de yok. Leasing modeli de yok böyle hani ayda 40 euro 80 euro vererek hani yaptırma. Baştan onun bir yatırımı yapılması gerekiyor. Böyle 10.000 eurolar 15.000 eurolar falan, hani böyle küçücük bir şey için yani 6 panel için falan, bu arada yani öyle hani 12 panel falan da değil. Saçma sapan bir rakama geliyor yani, çok makul değil. Oradan da aslında biraz şeye geleceğim yani, bunu devlet teşviği falan o taraflara girmiyorum. Hani biraz böyle bir ürün gözünden bakıp hani bizim işte ürüncüler, ürün geliştiricileri, yazılımcı geliştiricileri olarak şeye bakarız yani, hani ürünü ne kadar kolaylaştırırsak o kadar fazla insan içeriye alabiliriz kafasından, işte yani bunu hem onboarding olarak düşünelim hem de işte friction olarak düşünelim. Türkiye'de mesela şu an deli gibi friction var bu işe girmek için ama mesela o senin bahsettiğin modelde geliyorlar, bakıyorlar, işte kendileri bir analiz yapıyorlar. Sonrasında sen ayda 40 euro veriyorsun veya 70 euro veriyorsun. Ya çok basitleştirmişler de olayı. Ya bir o gözle baktığında hani neler senin dikkatini çekti yani bu işin ürünleşmesi tarafında?
Ya işte burada bunun cazip olması için birçok parti, hem kamu hem firmalar hem de insanlar neredeyse el birliği etmiş gibi bir durum var. Yani bu mevzuya girilmesi gerektiği konusunda genel bir konsensüs olduğu için hem burada kamu, işte hükümet veya işte buradaki yerel yönetimler bu konuda ne yapabiliriz diye düşünüyorlar. Hem işte firmalar bu konuda nasıl maliyeti düşürebiliriz diye kendince düşünüyorlar. Hem de insanlar da buradaki hani çok yüksek avantaj beklentisinde de değiller. Hani başta dedim ya, bu işi böyle bir ticari yatırım gibi görmüyor burada insanların çoğu. Diyor ki yani bu güzel bir şey, buna bir parçası olalım. Bana ekstra maliyeti çıkmıyorsa ben okeyim diyor yani. Mevzu şey değil yani, ben buraya para yatırayım da para kazanayım değil. Tabii ki hani kimse ekstradan para vermek istemiyor bu işe. Ama işte o şeyi dengeye geldiği zaman, ya tamam zaten yatırdığın para elektrik faturandan düşecek. Belki kafa kafaya gelecek. Zaten mesela lease ediyorsan 10 sene sonra 15 sene sonra küçük bir miktarla panelleri satın alabiliyor musun? Lease etme de bu arada, Hollandalılar genelde borçlanmayı sevmiyorlar. Kredi kartı falan hiç kimse kullanmıyor burada. Leasing de normalde sevdikleri bir yöntem değil. Paraları da olduğu için genelde onlar alıyorlar. Yani panel aslında çok pahalı değil. Burada o inverter pahalı. Bir de kurdurmak biraz masraflı. Burada insan emeği pahalı bir şey. Ama tek seferde bunu verip işte 5-6 bin euro verip işte artık 10 tane 15 tane neyse kurup ondan sonra keyfine bakma şeyi daha yaygın. Ben çoğunluğun leasingle yaptığını sanmıyorum burada bizim gibi. Ben ama dediğim gibi 3-4 sene önce böyle bir yatırım hem imkanım da olmadı için de yapmak istemedim, o parayı vermek istemediğim için böyle girdim. Yine pişman değilim, zarar etmiyorum ama satın almış olsaydım karım daha fazla olabilirdi. Bunu demek istiyorum. Burada mesela küçük şirketler, küçük veya büyük, büyükleri bilmiyorum ama küçük şirketlerden tanıdıklarım güneş paneli takan ofisinin üstüne, işte yazıhanesinin üstüne falan filan takanlar var. Onlar da bundan çok faydalanıyorlar. Onlar işte bunu işte gider gösteriyorlar, bilmem ne yapıyorlar bu yatırımını. Ve şirketlerin de elektrik gideri sabit, önemli bir gideri olduğu için ofis devamlı her gün çalışıyor, bir sürü ışık yanıyor, klima çalışıyor falan filan. Onlara direkt etkisi daha yüksek oluyor. Yani direkt maliyetini düşüren bir şey haline geliyor. Böyle bizim fizyoterapist var benim gittiğim. Onunla mesela bir güneş paneli muhabbetini bayağı yapmıştık. O da mesela öve bitiremedi. Çok mutluyum. İşte o dükkanın üstüne komple şey doldurmuş. Güneş paneli doldurmuş. Bayağı da fazla yani. 20'den fazla, 30 tane eminle panel koymuş. Çok şeyim diyor yani. Klima, şu an klima açıyorum mesela diyor sonuna kadar. Şey işte yazın sıcak olduğu zaman falan. Normalde diyor kötü hissederim kendimi. Evde klima kullanmıyor. Hani işte çok elektrik yakıyor veya işte şey değil yani. Çevreci falan filan meselesi de var. Kafası var burada. Ama diyor burada diyor onu düşünmüyorum diyor. Çünkü diyor zaten kat be kat fazlasını üretiyorum diyor yani. Anında geliyor, hiç şebekeye bile gitmiyor falan diyor. Böyle insanlar motive oluyorlar. Tabii bu Türkiye için ne kadar uygulanabilir? Türkiye'de sanırım elektrik de görece ucuz. Hani buradaki birim fiyatlara göre.
Yani evet, Avrupa'ya göre diyelim ama.
Evet yani o Türkiye'de yaşayanlar için alım gücüne göre ucuz olmayabilir ama euroya vurursak kilowatt saat fiyatını, Türkiye'deki elektrik buradan ucuz. Dolayısıyla ama işte dediğin gibi bu paneller memleketler yurt dışından geldiği zaman onların maliyetleri yine euro. Türkiye'deki ucuz elektriği karşılaması daha da zorlaşıyor. Onun için biraz daha bu mevzu şey yapılabilir. Ama Türkiye gibi yerlerde de, ona girmeyelim dedin ama, devletin bu konularda bir şey yapması, genel manada ülkenin enerji sıkıntısı, enerji konusundaki dışa bağımlılığı vesaire konularında aslında çok mantıklı. İşte şu an mesela Avrupa'nın başına gelen şey de bir miktar bu konuyu böyle bir şekilde atlatabiliyor olmasında, bu mevzulara daha önce girmiş olmasının faydası var. Şu anda zaten burada evlerin sanırım %30'unda mı ne şey var, güneş paneli var. Yani her üç evden birinde güneş paneli var zaten ve elektrik meselesi neredeyse çözülmüş, bir sıkıntı yok. Ama işte eskiden kalan gazla sınan bir sürü yer var, onları şu anda kompanse etmeye çalışıyorlar. Bu yola girdikleri için de bu yolda gidiyorlar. Bundan belki 5-10 sene sonra hakikaten dışa hiçbir bağımlılığı kalmayacak mesela bu ülkelerin. Elektrik enerji konusunda gaz almak bilmem ne falan. Araçlarda elektrikliye geçiyorlar. Benzin ihtiyacı da kalmayacak. Petrol ihtiyacı da kalmayacak. Bu önemli bir güç yani. İşte öteki türlü gördüğün gibi ülkeler bunu şantaj unsuru yapabiliyor. Bilmem ne yapabiliyor. Şu anda işte Rusya'nın Avrupa'ya yaptığı şey. Buralarda tabii bireysel olarak gireceğimiz konular değil. Buralarda artık daha uzun vadeli vizyonlu bir yönetim ile olabilecek şeyler. O da olur inşallah. Arada bir oluyor. Bir ara şey, rüzgar panelleri falan mevzusu Türkiye'de çok popülerdi. Ben Türkiye'dekini hatırlıyorum. Herkes böyle oraya buraya rüzgar paneli koymaya çalışıyordu. Orada teşvik falan vardı.
Seneyi hatırlıyor musun?
Yani 2013 falan herhalde, o zamanlar mıydı?
Ben de 2006-2007 gibi bir yerde bir staj yapıyordum. O zaman da böyle bir teşvik vardı. Onu hatırlıyorum. Acaba aynı seneler mi diye de. Evet, bayağı bir teşvik var. Hatta yani sonuçta şey de vardı. Uzak bir zamanda değil yani, 2-3 sene öncesine kadar elektrikli arabalarda da teşvik vardı. Yani bir vergi kesintisi yapılıyordu aslında orada ve bayağı aslında makul bir durumdaydı. Tabii işler sonra değişti ama hani bu tip şeyler evet kesinlikle olması lazım. Diğer taraftan hani şey hissi bence güzel. Şu anda hani senin kendi ürettiğin elektriği tüketmen ve hani başka bir yapıya, şirkete neyse bağlı kalmaman ve üzerine bir tane bu araba da senin elektrikli de olursa aslında kendi kendine yeten bir şey oluyorsun. Bir organizma mı diyeyim artık, bir şey oluyorsun. Bir küçük bir ülke gibi bir şey oluyorsun yani kendi evinde. Yani bunu bir sonraki adımı kendi yemeğini üretmen mi bilmiyorum ama gıdanı üretmen mi, ama yani şey açısından güzel bir şey ve hakikaten faydası da var yani, dünyaya ve çevreye olan faydası da, tabii onu bahsetmiyoruz bile yani.
Yani yazılımcı olduğum için bizde scalability önemli bir parametre biliyorsun. Bu da aslında dünyayı daha scalable hale getirmek için güzel bir yöntem. Çünkü öteki türlü hep böyle temel ihtiyaçlarda bile herkesin bir yerlere bağımlı olduğu, işte şu an Çin, ne bileyim, bir sürü konuda her şey Çin'de oluyor, oradan geliyor bize. Bazı durumlarda başka ülkeler var falan. Herkes oradan bir şey bekliyor. Orada bir sıkıntı olduğu zaman bütün dünya aksamaya başlıyor falan. Yani bundan şu anda yavaş yavaş insanların kendi lokal bölgesinde kendi ihtiyacını giderebileceği bir şeyden bahsediyoruz. Böyle bir çözüm yönteminden bahsediyoruz. Enerji bunlardan biri. Dediğim gibi sonra belki gıda muda da değerlendirilir. Bu gerçekten sürdürülebilirlik açısından bence şu anda başka bir seçenek görmüyorum yani ben. Bütün dünyanın elektriğini yine bir tane ülke üretsin, bize satsın falan meselesi şey değil. Geçen hatta belgesel seyrettim YouTube'da. Mesela Afrika'da bir sürü çöl var. Hep güneşli. Hani neden oraya güneş panelleri koyup Avrupa? Çünkü böyle çok dünya haritasında baktığınız zaman çok küçük gözüken bir alanın full güneş panellerle kapatıldığı zaman Avrupa'nın tamamının elektrik ihtiyacını karşılayabilecek kadar elektrik üretebiliyormuş güneş panellerinden. Fakat orada da işte şey hani hem şey maliyeti var, altyapı maliyeti, oradan buraya çok yüksek kapasiteli kablolar döşenecek. Bir de o ülkelerdeki politik dengesizlikler. İşte bir tane şey yapmışlar, sonraya gitmiş bir tane terör örgütü saldırı yapmış. Bilmem kaç milyon dolarlık yatırımı heba etmiş mesela. Şimdi böyle şeyler varken Avrupa diyor ki yani oradan kar edeceğim diye bundan mı uğraşacağım? Çünkü orası çalışmadığı zaman bu sefer elektriksiz kalma riskim var. Onun için güneş panelleri falan da maliyetleri de düşünce şimdi Avrupa direkt kendisi şey yapıyor. Almanya her tarafa güneş paneli kuruyor. Evet. Hollanda'da işte hakeza.
Şey mi deniyor diyorlardı? Single point of failure mıydı? Yani orada Evet. Yani öyle tek bir merkeze biriktirdiğin zaman riski de büyük oluyor falan gibi. Şimdi işte o hani o yazılımcı gözünden aslında şeyi yani o ölçeklendirmek için bunun kolay olması lazım. Ya bunun itici gücü tamam hani devlet teşviki vesaire hani orasını biraz kontrol edemeyiz. En azından biz o yüzden oralara hani çok bir şey söyleyemiyorum. Ama hani bir ürüncü ve yazılımcı ekosistemi olarak hani biz buraları nasıl iyileştirebiliriz? Çünkü hani en basitinden bile mesela o senin bahsettiğin senaryoda bir şirket Zerfstrom 2 günde halletti. Diğer şirket 4-5 günde hala bir sonuca varmamıştı. Yani bu bile hani orada bir ortam yani bir teknoloji bir şey tamam var kullandıkları ama olay orada süreç ve hani hizmet kalitesi. Yani o da mesela bu işin ölçeklenmesi için yapılması gereken bir şey. Veya senin şu an kullandığın ve ekran görüntülerinde paylaştığın bir şey var. Home Assistant mıydı?
Home Assistant evet.
Home Assistant. Onu sen mi kurdun bu arada yoksa Zerfstrom'un sistemi mi o?
Zerfstrom'un kendi uygulaması var. O da güzel aslında. Ama Home Assistant'ta ben daha anlık görüyorum. Direkt çünkü elektrik sayacına bağlı. Benim Raspberry Pi var bir tane. Elektrik sayacına kabloyla bağladım. O direkt oradan datayı anlık olarak okuyor. Home Assistant açık kaynak bir ev yönetim sistemi aslında. Onun bir enerji takip paneli var. Oradan bu şeyden de inverter'ın da apisi var. Oradan da şeyi çekiyor. Güneş panelinden gelen datayı çekiyor. Öyle daha granüler bir şekilde günlük, aylık, haftalık şeyi görebiliyorum.
Ya aslında yapılabilecek bayağı bir şey de var. Yani hani teknik altyapısı da var yani bu tür şirketlerin. Üzerine belki de hani bir App Store mantığında bir şeyler inşa etme de mümkün.
Ben bunlarla ilgili konuşunca burada arkadaşlar eşim de diyor bazen. Ya aslında sen bununla ilgili bir şey projelendirsen bunu da insanlara satsan falan. Hani güzel bir servis olabilecek bir sürü şey var burada. Hani ayrıntı olarak bir sürü mevzu var işte. Bir bunu takip edebilmek mesela önemli bir şey aslında. Güneş paneli kurdun ama ne kadar faydası oldu? Bunu görmediğin zaman çok şey yapmıyor. Yani bir yıl beklememen lazım onun faydasını görmek için. Daha böyle anlık. Ha bak bugün elektriğimin şu kadarı şuradan gelmiş bilmem ne falan. Bunlar da güzel teşvik edici şeyler. Tabii burada komple bir çözüm yok şu anda. Bir sürü ıvır zıvır şey var. Sen onları bulup birleştirmen lazım. Kullanıcı tarafında oluyor bu tarz şeyler. Bu da aslında yine bir dağınıklık noktası. Belki bunlara da çözüm olabilecek şeyler olması lazım. Türkiye'de de sanırım benim görebildiğim şey senin de dediğin gibi bu paneller vesaire dışarıdan alındığı zaman bu mevzu çok zora giriyor. Ne kadar zorlu bir şeydir bilmiyorum. Donanım konusunda bir bilgim yok ama bu aletler ülke içerisinde üretilebilirse birileri tarafından panel ve inverter orada belki bu şey kompanse edilebilir o zaman kendi içerisinde birileri üretip uygun fiyata bunu verebilirse bir de bu işte taksitlendirme falan filan meseleleri olursa faizler düşük sonuçta Türkiye'de uzun vadeli bir şeyle krediyle belki öyle bir şey olabilir gibi geliyor. Ama dediğin gibi bunun bir sürü parçası var ve her parçayla ilgili gerçekten yapılabilecek çok şey var. Umarım tahminimce de birileri buna kafa yoruyordur Türkiye'de de bizim insanımız şey bu tarz şeyleri kaçırmaz. Mutlaka düşünenler vardır. Bunlarla ilgili uğraşanlar vardır. Umarım bir şeyler çıkar, başarılır ve bu bizim halka da ulaşabilir hale gelir. Çünkü ben çok hevesli insan görüyorum. Tweetimin altına falan da çok yazanlar oluyor öyle. Soru soruyorlar, merak ediyorlar. İnsanlar gerçekten bu konularda çok hevesli Türkiye'de. Ama nasıl yaparım birazcık bakmaya çalışınca hemen önüne bir sürü engel çıkıyor. Başta ekonomik olarak olmak üzere. Bunların biraz ortadan kalkması lazım tabii yavaş yavaş. Öteki türlü fantezi gibi kalıyor tabii.
Yani fantezi demeyeyim ama şimdi senin anlattığın hikaye bana böyle bir ya birkaç sene ilerideler mi acaba falan böyle şey yani derde bak diyorum biraz böyle. Yani çok imreniyorum aslında şey açısından. Yani ben de istiyorum çünkü o güneş paneli kurup elektrikli araba falan, hani bilmiyorum, benim de hoşuma gidiyor yani o şey. Biraz da işte sentimental bir şey tarafı da var yani o şeyin, hani hem idealist diyelim hem de hani dünyaya bir faydamız dokunsun anlamında.
Bir de şu geldi aklıma şimdi sen söyleyince, bazı şeyler de Türkiye'de, şimdi mesela biz burada güneş paneli taktık, evimizin çatısına taktık. Evimizin çatısına takabilmek ne demek? Kendi evimizin bir çatısı var demek, bize ait. Şimdi Türkiye'de, İstanbul'da kendi çatısı olan kaç tane ev var? Yani abi, genelde apartmanlarda yaşıyorsun.
Apartman yönetim toplantısında ben bu konuyu getirmem mümkün değil.
Yani şey de var yani, bir apartmanı mesela alan olarak bakarsan, yataydaki alan olarak bakarsan, çok büyük bir alan olmayan bir yerde 30 tane daire var mesela. Şimdi oraya takabileceğin alan belli, panel koyabileceğin panel belli, ama aşağıda bundan faydalanacak 30 kişi, 30 tane şey var. Dolayısıyla onun, oradakilerin hayatının etkisiyle böyle direkt müstakil evde yaşayıp direkt çatısı 6 metre çatısına panelini koyup direkt kendi kendine şey yapabilecek, çok daha pratik. Yani büyük şehirlerde, Türkiye'deki bu apartman sisteminde bu da bir ekstra zorluk hakikaten. Orada herhalde ancak işte hani bir miktar, ne bileyim, apartmanın ortak enerjisini gidersin falan filan gibi şeyler de olabilir. Öteki türlü evlere gelecek elektriği güneş paneline falan bağlamaya çalışmak bir sürü tartışmayı falan filan beraber geçecek. Bunlar sen çok yakıyorsun, sen az yakıyorsun falan muhabbet olacak.
Değişik. O WhatsApp gruplarına girmesin abi. Her apartmanın olan o WhatsApp gruplarına bu da girerse sıkıntı olur yani.
Evet, Türkiye'deyken ben de apartman yöneticiliği yaptım maalesef. Son işte 2015'te falan. Orada düşünemiyorum mesela bu güneş panelini teklif etmeyi oradaki. Çünkü güneş paneline geç, asansörün aylık faturasını ödeme konusunda bile kavgalar ediyorduk. Güneş paneli takacağız da oradan maliyet çıkacak falan. Yok, bunlar da zorluklar.
Zor. Yani onu, o apartman yönetim şeyini ikna edebiliyorsan tamam, sen olmuşumdur bence yani. Genel bir hayat başarı şeyi, o kriteri bence o yani. Ama geri döneyim. Bayağı bir hani Türkiye'de de böyle bir sektör var. Yani startuplar da var bu konuda, bu konu üzerinde çalışan, farklı açılardan yaklaşan, hani kurulumla ilgilenen, endüstriyel çözümler sunan, bu işin yazılım tarafında çözüm hizmetleri sunan, hani bayağı bir aslında şirket de var. Hani bu da bir şey olsun, çağrı olsun, hani bu konuda ilgilenen şirketlerle de hani ben de konuşmak isterim. Hani podcast'te de konuşmak isterim çünkü bence çok güzel bir alan ve evet, katılıyorum sana Murat. Yani daha fazla çözüm üretilmesi gerekiyor. Bu da bir teknolojik challenge, bu da bir ürün challenge. O yüzden hani yapamayacağımız, çözemeyeceğimiz bir şey değil aslında. Güzel bir challenge, keyifli bir challenge diyelim. Abi sana da çok teşekkürler. Vakit ayırdığın, deneyimlerini paylaştığın için.
Ben çok teşekkür ederim. Çok keyif aldım. Bu konularda konuşmayı hep zevk alırım zaten. En çok zevk aldığım konulardan bir tanesi. Böyle bir podcast'te konuşmak benim için daha verimli oldu. Böylece başkaları da dinleyebilecek. Umarım faydalı olur. Bu konularda yardımcı olabileceğim bir şey olursa bana herhangi bir yerden, işte Twitter'dan vesaire ulaşabilir insanlar. Destek olmaktan, yardımcı olmaktan bildiğim kadarıyla da mutlu olurum. Onu da belirtmiş olayım.
Şöyle de kapatayım mı konuyu? 5 sene sonra tekrardan bir podcast çekelim. O zaman da işte elektrikli arabamızı şebekeye, aman, kendi sistemimize nasıl bağlıyoruz, nasıl verimleştiririz, nasıl optimize ederiz, onu konuşuruz inşallah.
Tamam, o zaman sen inşallah kendi tecrübeni anlatırsın.
İnşallah. İnşallah. Büyük bir inşallah. Eyvallah, sağ olasın tekrardan. Tamam. Dinleyenlere de çok teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.